Ayrım 6, Elveda Güzel Vatanım Ahmet Ümit, sayfa 57. Ölümle yüzleşmek, ölmeyi düşünmekten daha iyidir. İyi akşamlar Ester, ikinci gün akşam. Artık anlamış bulunuyorum, bir yazarın otel odasına kapanıp eserini sakince tamamlama isteği asla mümkün olmayacak bir dilektir. Evet, her saat, her gün yeni bir olayla yarıda kalıyor yazdıklarım. Bu kez de güya odasını şaşıran şişman bir adam yüzünden dağılmıştı dikkatim. Evet, tıkırtıları duyup kapıyı açtığımda elindeki anahtarı odamın kilidine sokmaya çalışan tombul bir zatla karşılaştım. Kartları karıştırdığını söyledi. Elindeki anahtarın üzerindeki sayıya baktım, 310 yazıyordu. Benim oda numaram ise 410'du. Adam tam altımdaki odada kalıyordu. ''Kusura bakmayın'' dedi mahcup bir tavırla. ''Öğleden sonra İtalyan şarabını fazla kaçırmışım galiba.'' ''Elbette inanmadım. Polisler beni yokluyordu. Bugün sokağa çıkmadım ya, odamda olup olmadığımı merak ediyorlardı.'' ''Etsinler, umurumda değil. Hiç renk vermedim. Yalanına kandığımı göstermek için özrünü kabul ettim. Hatta daha inandırıcı olsun diye İtalyan şarabının üzerine sert bir Türk kahvesi içseydiniz odanızı şaşırmazdınız.'' diye sitemde bulundum. Kerli ferli şişme adam özürler dileyerek uzaklaştı kapımdan. Ama ne huzur kalmıştı ne de yazma isteğim. Balkona çıktım. Şahane bir akşamüstü başlıyordu dışarıda. Haliç sırtlarında ağır ağır sönen güneş binaların camlarına aksediyor. Bütün İstanbul bal rengi bir ışıkla yıkanıyordu. Caddede bir koşuşturmadır sürüyordu. Bazıları için gün sona ererken, bazıları içinse hayat şimdi başlıyordu. Sokağa çıkma isteği doğdu içimde. Evlerine çekilen yorgun insanları görmek, cadde-i kebire akan keyif ehli kişilerle rastlaşmak, belki böylece neşem yerine gelirdi, belki yazmak için gereken kuvveti yeniden bulurdum kendimde. Bu ani hevesle odaya döndüm, kağıtları kalemimi topladım, odaya süs olarak konulan çinili sobanın altındaki zulama yerleştirdim, tıraş oldum, yıkandım, giyindim. Lobiye indiğimde kadınlı erkekli bir ecnebi topluluğuyla karşılaştım. Önce şaşırdım ama bu insanların rötarlı gelen Orient Express'in müşterileri olduğunu anlamakta gecikmedim. Hepsi de kayıt yaptırıp bir an önce odalarına gitmek için can atıyorlardı. Hepsi Avrupalıydı, muhtemelen hepsi de zengindi ve muhtemelen harbi umumi sırasında yapmışlardı servetlerini. Neden böyle bir yargıda bulunduğumu bilmiyorum. Aslında hiçbirini tanımıyordum bu insanların. En küçük bir malumatım yoktu haklarında. Belki de harple hiç alakaları olmamıştı. Fakat harbi umumi hayatımızı öylesine sarsmış, öylesine mahvetmişti ki, bir zamanlar düşman kampında olan bu insanları görünce ön yargılı davranmaktan kendimi alamıyordum. Neyse, öyle ya da böyle, bilirsin kalabalıklardan hiç haz etmem. Ama bu kez büyük bir memnuniyetle karşıladım bu ecnebi topluluğunu. Çünkü beni takip eden hafiyelerden kurtulmama yardım edebilirlerdi. Salonda, lobide gizlice beni gözetleyen birileri varsa onlar fark etmeden atabilirdim kapağı dışarı. Aslında öyle kuşku uyandıran birilerini de görmedim. Hatta odamın kapısını yoklayan o zat bile yoktu ortalıkta. Hayır, otelin içinde değil, sokakta bekliyorlardı beni. Köşedeki tütüncünün önünde duran buruşuk elbiseli, gri fötür şapkalı adamı görür görmez tanıdım. Beşiktaş'ta beni takip eden ekipte bu zehir hafiye de vardı. Sahilde gezinirken, tramvaya binerken bir gölge gibi hiç ayrılmamıştı peşimden. Tuhaf şey, adamı fark edince içimde bir heyecan uyandı. Çökmüş omuzlarım dikleşti, dizlerime beklenmedik bir kuvvet geldi. Uzun sürmüş bir uyuşukluktan kurtulmuş gibi anında dinçleşti zihnim. Ölümle yüzleşmek, ölmeyi düşünmekten daha iyidir derdi rahmetli Basri Binbaşı. O sebepten tehlikeyi fazla düşünmeyin, önlem almayın demiyorum ama kötü ihtimalleri uzaklaştırın kafanızdan. Düşmanla karşılaştığınız an, hatta ilk silah patladığı an çok daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. Bu akşam saatlerinde peranın ortasında kimsenin silah patlatacağını zannetmiyordum. Ama Basri Bey'in ne demek istediğini çok daha iyi anlıyordum şimdi. Caddedeki dükkanların ışıkları teker teker yanıyordu. Henüz kalabalıklar ortalıkta gözükmese de mekan sahipleri birkaç saat sonra gelecek müşterileri için hazırlıkları tamamlamıştı çoktan. Vitrinlerden kaldırımlara yansıyan ışıkların alacasında tepebaşı tiyatrosuna yürüdüm. Elbette gri şapkalı gölgen de ayaklanmıştı. Ama sadece ondan ibaret değildi peşimdekiler. Tiyatronun önüne geldiğimde kahverengi kasketli, siyah deri ceketli biri daha eklendi kuyruğuma. Bir kişi daha olmalıydı, üçlü takip. Teşkilatı mahsusa günlerinden biliyordum. Biz de aynı metodu uygulardık önemli şahısları takip ederken. Yabancı casuslar yahut şüpheli şahıslardan bahsediyorum. Elbette cemiyet için tehlikeli gördüğümüz herkes de kolayca bu listeye dahil edilebilirdi. Meşrutiyeti kurmaya çalışan, hürriyet aşığı, idealist bir gençten casusluğa nasıl geçtin diye düşünüyorsundur. Merak etme, hepsini anlatacağım. Neyse, Tepebaşı Tiyatrosu'nun önüne gelince durdum. Sanki alakadar oluyormuş gibi akşamki temsilin afişlerine baktım. Kamelyalı kadın sahneleniyordu. Afişlerin asıldığı vitrinin penceresinden karşı kaldırımda dikilen kahverengi kasketli adamı gözlüyordum aslında. İtalyan evinin kapısında durmuş güya sigarasını yakıyordu. İşte o anda mühim bir hatada bulundu. Bristol Otel'e bakarak birine el işareti yaptı. Kısacık bir anlığına yapılan küçük bir hareketti ama gördüm. Sakince döndüm. İşte üçüncü afiye de oradaydı. Kısa boylu, tıknaz bir adam. Muzırlığım tuttu. Caddenin karşısına Bristol Otel tarafına geçtim. Kendisine yöneldiğimi fark edince yüzü karıştı, bakışlarını kaçırdı. İnadına yürüdüm üzerine. Paniğe kapıldı, ne yapacağını bilemedi. Geri dönmeye kalksa, hayır çok geçti, dursa tuhaf kaçacaktı. Çaresiz o da bana doğru yürümeye başladı. Sol kulağının arkasındaki binayı kerteriz almıştım. Mütemadiyen oraya bakıyordum. Hafiye kendisine mi, başka bir yere mi baktığımdan emin olamıyor, asabı iyice bozuluyordu. Onu fark ettiğim anlaşılırsa amirlerinden sağlam bir zılgıt yiyecek, belki de vazifeden alınacaktı. Adım adım birbirimize yaklaşıyorduk. Bu gerginliğe daha fazla tahammül edemedi. Aramızda sadece birkaç adım kala niyetimi anlamak için gözlerini yüzüme dikti. Ne bakışımı değiştirdim ne adımlarımı yavaşlattım. Hemen kaçırdı bakışlarını. Bir adım o attı, bir adım ben. Karşı karşıya geldik. Hafifçe sağa kayarak hızla geçtim yanından. Büyük bir rahatlama duydu adamcağız. Aldığı derin nefesi birkaç adım ilerisinden bile hissettim. Kahkaha atmamak için kendimi zor tutuyordum. Gitgide kalabalıklaşan kaldırımda sakin adımlarla yürüyüşümü sürdürerek Büyük Londra Oteli'ni geçtim. Takipçilerim de ilk şaşkınlıklarını atlatmış, yeniden peşime takılmış olmalıydılar. Ama kısa boylu, tıknaz adam daha temkinli olacaktı artık. Hagiopoulos pasajının girişine gelince bir an durdum, geldiğim yöne baktım. Evet, akıllanmışlardı. Hiçbiri görünmüyordu ortalıkta. Sebepsiz bir neşeyle girdim pasaja. Oldum olası severim burayı. Sen de hoşlanmıştın. Hatırlarsın, Mektebi Sultani'den mezun olduğum yıl İstanbul'a gelmiştin. Güya Balat'taki Lilia halanı ziyarete ama asıl maksadın elbette beni görmekti. Dünyanın en güzel mezuniyet hediyesiydi senin gelişin. Birlikte bu pasaja girmiştik. Namık Kemal'in İbret gazetesini çıkardığı yeri göstermiştim sana. Ahmet Mithat Efendi'nin kaldığı evin alt katıydı. Zaten matbaa da bu çalışkan yazarımıza aitti. İki yazarın sürgün günlerinden bahsetmiştik. Sonra lacivert bir şapka almıştık sana. Paris'te şimdi bunlar meşhur diye yeminler etmişti Ermeni terzi. Yaz başıydı. Pasajdaki ağaçlar çoktan çiçek açmıştı. Güzel günlerdi, çok güzel günler. Peşimde hafiyelerle akşam alacasına yürürken seni ne kadar özlediğimi hatırladım bir kez daha. Burnumun direği sızladı, gözlerim nemlendi, yutkundum. Bırakmadım kendimi tabii. Genç Cumhuriyet'in polis raporlarına takip ettiğimiz şüpheli şahıs birdenbire ağlamaya başladı diye kayıt düşürmesini hiç istemem. Hagiopoulos pasajından geçerken birlikte yemek yediğimiz İran lokantasına girmeyi düşündüm bir an. Safranlı pilavını sevmiştim buranın. Ne yalan söyleyeyim, öteki yemekleri hatırlamıyorum. Evet, İran lokantasına girmeyi düşündüm ama hemen vazgeçtim. Hatıraları depreştirmenin manası yoktu. Hayır, daha fazla duygusallık istemiyordum bu akşam. Terzilerin, kahvehanelerin, lokantaların arasından geçerek Cadde-i Kebir'e çıktım. Bir aylık kalabalıktı cadde, peşindekiler telaşa kapılmışlardır. Şimdi kaybedeceğiz herifi diye. Sakince, sanki zevkli bir akşam gezintisindeymişim gibi yürüdüm. Şehir işgalden kurtulalı hepi topu 3 yıl olmasına rağmen cadde eski debdebesine kavuşmuştu. Yanımdan geçen şık giysili kadınlar, erkekler, gösterişli mağazalarda sergilenen pahalı mallar. Harp de, kıtlık da yoksullar için felaket demekti. Parası olan her devir gemisini yürütüyordu. Işıklı vitrinlerdeki kumaşları, mücevherleri, giysileri değil ama sonbahar gecesinin tadını çıkaran insanları seyrederek Mektebi Sultani'nin önüne geldim. Yıllarca bana yuva olmuş okuluma bakarken arkadaşlarımdan birini değil de efsanevi müdür Tevfik Fikret'i hatırladım. 31 Mart'ta gericiler meşrutiyete karşı ayaklandıklarında kapıya dikilip "Benim cesedimi çiğnemeden kimse bu mektebe dokunamaz" diyen büyük şairi. Namuslu adamdı. Dünyanın, ülkenin acısını içinde hisseden bir adam. Sonradan onu da düşman etmişti cemiyet kendine. Hüzünlendim. Sanki olanı bitene unutmama yardım edebilirmiş gibi kaçırdım bakışlarımı okulumuzun kapısından. Kalabalığı caddede bırakıp Cité de Pera'ya girdim. Pastanenin, terzinin, fırının önünden geçtim. Yine yorgunun meyhanesinde aldım soluğu. Adımımı atar atmaz Hristo'nun neşeli sesi çınladı kulaklarımda. "Vay, hoş gelmişsin Şehsuvar Bey, safalar getirmişsin." İçmeye hiç niyetim yoktu aslında, sarhoş olunacak değil, bilakis gece gündüz ayık durulması icap eden zamanlardı. Hep oturduğum yere, pencerenin kenarındaki masaya çöktüm, meze istemedim. Ama Hristo'nun "Bir kadehçikten bir şey olmaz Şehsuvar Bey" ısrarına hayır diyemedim. Palamut akını varmış, lacivert sırtlı bir derya kuzusunu rokası bol bir salata eşliğinde mideye indirdim. Peşimdekilerden deri ceketli olanı bir kez geçti pencerenin önünden, umursamadım. Artık ne korkuyor, ne kızıyor, ne de ciddiye alıyordum onları. Vazifelerini icra etmeye çalışıyorlardı adamlar. Hepsi buydu. Otele dönerken bütün dertlerim, meselelerim yerli yerinde durmasına rağmen kendimi çok daha iyi hissediyordum. Sanki bu dünyadan, bu ülkeden, bu şehirden ve beni bekleyen bütün tehdit ve tehlikelerden kurtulmuş gibiydim. İşte bu hissiyatla girdim otele, bu hissiyatla oturdum yazı masasına ve bugünden çok daha umutlu, çok daha mesut olduğumuz ayaklanma günlerini yazmaya başladım yeniden. Yıldız'daki padişah isyanı bastırmak için Tatar Osman Paşa'yı görevlendirmişti. Ne yapılıp edilecek Şemsi Paşa'nın muvaffak olamadığı vazife eksiksiz olarak tamamlanacaktı. Elbette artık herkes daha temkinliydi, daha dikkatli ve daha ürkek. Öyle ya, bir paşa daha katledilirse ne olurdu devleti âliyenin hali? Bu sebepten misliyle güvenlik tedbiri alınmıştı ama karşılarında gizli bir cemiyet vardı ve bizzat Tatar Osman Paşa olmasa bile onun en yakınındaki subaylardan birinin İttihat ve Terakki üyesi olması işten bile değildi. Zavallı Osman Paşa da farkındaydı bunun. Fakat elden ne gelir, emir büyük yerdendi. Ucunda ölüm de olsa yerine getirilecekti. Yine de yılların tecrübesiyle farklı bir yol izlemeyi tercih etti paşa. Manastır'a gelince dağa asker yollamak ya da şehirde tutuklamalara başlamak yerine bir heyet oluşturup cemiyetin üyelerini tespite kalkıştı. Ne var ki çok geçti. Ne yaparsa yapsın artık inkılabı kimse bastıramazdı. Makedonya dağlarında tutuşan isyan ateşini asla söndüremeyeceklerdi. Şemsun'un vurulmasıyla vatan evlatları manevi bir galibiyet almışlardı. Daha da önemlisi millet Abdülhamit'in bir paşasının öldürülebileceğini görmüş, saraya duydukları korku azalır gibi olmuştu. Gibi diyorum, çünkü kati zafer henüz sağlanamamıştı. Sarayın sert bir darbesiyle vaziyet anında tersine dönebilirdi. Binlerce yıldır krallara, imparatorlara, padişahlara, körü körüne boyun eğmiş, büyük isyan ve ayaklanma tecrübelerinden yoksun bu halk, devlet baskısını görür görmez bizi hain ilan ederek "Padişahım çok yaşa" demeye başlayabilirdi. Üstelik ardı ardına iki paşanın öldürülmesi tepki toplayabilir, Yıldız Sarayı isyan hareketini yabancı devletlerle bir tür işbirliği gibi gösterip "Bakın işte bunlar vatan haini" diyerek milleti aleyhimize kışkırtabilirdi. Abdülhamit'in eline böylesi kozlar vermek istemeyen cemiyet, işte bu nedenle Tatar Osman Paşa'yı öldürmeye değil, bir süreliğine dağa kaldırmaya karar vermişti. İttihat Terakki Merkezi Umumisi'nin Resneli Niyazi'ye gönderdiği mesajı vaktinde ulaştırmam bu sebepten çok mühimdi. Tabii götürdüğüm şifreli mektubun içinde neler yazdığından o zamanlar bir haberdim. Meşrutiyetin ilanından sonra anlayacaktım. Mintanımın altında, kalbimin üstünde kutsal bir emanetmiş gibi taşıdığım o mektubun içinde neler yazdığını. 10 gün önce geldiğim yolu trenle gerisin geri kat ederek manastıra ulaştım. İstasyonda Mehmet Ali eniştem karşıladı beni, sevinçle sarıldık. Görüşmediğimiz kısa süre içinde büyük olaylar meydana gelmiş, vatan adeta şahlanıp ayağa kalkmıştı. İkimiz de sevinçliydik, ikimiz de ne yaptığımızı biliyor, böylesi büyük bir direnişin içinde yer almaktan gurur duyuyorduk. Fakat oturup birbirimize memnuniyetimizi anlatacak sıra değildi. Öyle hızlanmıştı ki zaman, her saatin, her dakikanın önemi vardı. Manastırda cemiyetin tedarik ettiği araba gelinceye kadar oyalandım. Bu süreyi de 10 gün önce mülazım Atıf'ın Şemso'yu vurmadan önce yemek yediği lokantada karnımı doyurarak geçirdim. Mehmet Ali enişten bir an olsun yalnız bırakmamıştı. Artık anlamışsındır, bir akraba olarak değil, bir cemiyet üyesi olarak karşılamıştı beni. Ama herhangi bir şüphe vuku bulduğunda akraba olduğumuzu söyleyerek kurtaracaktık vaziyeti. Bundan daha iyi bir emniyet tedbiri olamazdı. Allah'a şükür hiçbir mesele çıkmadı. Trenden indikten bir saat sonra iki siyahatın çektiği bir arabayla Resne'ye doğru yola çıkmıştım bile. Yanımda teyzem olduğunu söyleyeceğim Ulviye Hanım'la 10 yaşındaki oğlu Hasan vardı. Cemiyet işi şansa bırakmak istemiyordu. 32 yıllık yönetiminde Abdülhamit'in en başarılı olduğu alan hafiyelik teşkilatıydı. Gerçi son vakitlerde bu işin de cılkı çıkmış, gelen jurnaller o kadar artmıştı ki hangisinin hakikaten kuşkulu bir durum, hangisinin göze girmek için yapılan bir ihbar olduğu tespit edilemez olmuştu. Yine de sultan için hafiyelik teşkilatı vazgeçilmez önemdeydi. Öyle ki 1905 yılında Edward Joris adlı Belçikalı bir anarşistin yaptığı bombalı suikastin önlenememesi, hatta Abdülhamit'in bu saldırıdan bir anlık gecikmeyle şans eseri kurtulması bile hafiyelere duyduğu büyük güveni azaltmamıştı. Zaten başka çaresi de yoktu. Onca baskıya, onca zulme rağmen sayıları her geçen gün artan muhaliflerle başka türlü nasıl başa çıkabilirdi? Resne'nin girişindeki Şaşı Fehim Ağa'nın çiftliğinde indik arabadan. Şaşı dediklerine bakma, son derece yakışıklı, sırım gibi upuzun bir adamdı. Sadece ela gözleri biraz şehlaydı o kadar. 70'inde olmasına rağmen dimdik yürüyordu. Hafızası, zekası benden daha iyiydi. Sanki öz evladıymışız gibi muhabbetle karşıladı bizi. Devasa çınarın altındaki sekiye sofra kurdurdu. Biz karnımızı doyururken Niyazi Bey'in lahça üzerine yürüdüğünü anlattı. Bu gece olmazsa yarın sabah ulaşırmış oraya. Ulviye Hanım'la oğlu Hasan yanımızdan ayrılınca kaygıyla baktı yüzüme. "Amma bitap görünüyorsun kız hanım," dedi. "Bu gece kal, yarın çıkarsın yola." Yorgundum, uykusuzdum fakat durmak olmazdı. Ucunda ölüm de olsa bir an evvel Resne'de Niyazi'yi bulmalıydım. "Sağ ol Fehim Ağa," dedim kararlı bir tavırla, "vazife beklemez." Üstelemedi, altıma yağız bir at çekip yanıma silahlı iki adam kattı. Dağlar tehlikeliydi, sadece bizimkiler değil, eşkıyalar, soyguncular, bir sürü başı bozuk çete cirit atıyordu etrafta. Hava kararırken çıktık yola. Ilık bir yaz gecesiydi. Hoyrat bir rüzgar atlarımızın yerelerini şefkatle okşuyordu. 2 saat kadar sakince yol aldık. Ne bir eşkıya çetesi, ne bir asker müfrezesi. Ama karanlığın iyice koyulaştığı, aksine ağaçların seyrekleştiği bir vadiden geçerken sert bir ses duyuldu.
"Dur, nereye gidiyorsunuz?"
Fehim Ağa'nın iki adamı önüme geçtiler. "Resne'den geliyoruz," dedi Doru Atlısı. "Lahçaya gidiyoruz." Ağaçların arasındaki ses yeniden gürledi.
"Kimi görmeye gidiyorsunuz?"
"Kardeşimi," dedi bizim Doru adlı süvari. "Lahça'da Sakar kardeşimizi göreceğiz." Evet, cemiyetin parolasıydı söylediği ve cevap yerine ulaştı. Ağaçlıkların arasından bir düzineye yakın adam çıktı açıklığa. Temkinliliği bırakmamışlardı. Hepsinin elleri tetikteydi. Biraz yaklaşınca bir kahkaha koptu gelenlerin arasından.
"Hamdi! Ulan Kelhamdi, sen değil misin lan o?"
Doru atın sırtındaki fedai de kahkahayı koyuverdi.
"Vay tikveşli Nuri, ulan sesinden tanımalıydım seni be. Başka kimde vardır o eşek anırtısına benzeyen höykürme?"
Hamdi bir anda atından inmiş, tikveşli Nuri ile sarmaş dolaş olmuştu. Bulgar çetelerin etrafta dolaştığı görülmüştü. Beklenmedik bir baskına uğramaktan korktukları için yolu tutmuşlardı. İyi haberse Resneli Niyazi'nin Lahçaya girmek üzere olduğuydu. Yolu koruyan çetecilerin konakladıkları şeker pınarının suyundan içtikten sonra yeniden koyulduk yola. Gece ilerledikçe serinlik artıyor,
çiğ yağı yordu üzerimize. İçimin titrediğini hissediyordum. Ama yanımdaki namlı çetecilere fark ettirmemeye çalışıyordum. Öyle acemi olan tir tir titriyordu atın üzerinde dedirtmezdim kendime. Lahçaya geldiğimizde ortalık sakindi. Niyazi Bey ve çetesinin henüz buraya intikal etmediği anlaşılıyordu. İçeriye girmeyelim diyerek atını yolun dışına sürdü Hamdi. Şu kuytuda bekleyelim hele, sabah ola hayrola. Atların sırtındaki örtüleri yere yayıp uzandık. O kadar yorulmuştum ki anında dalmışım uykuya. Sırtımı dürtükleyen bir namlu uyandırdı beni. Gözlerimi açınca karşımda olanca heybetiyle resneli Niyazi'yi gördüm. Boynunda bir dürbün, elinde bir tüfekle azarladı beni.
Vazife böyle mi icra edilir delikanlı?
Apar topar ayağa fırladım. Şey efendim diye gevelerken çeteciler kahkahayla gülüyorlardı. Nasıl utandığımı anlatamam. Niyazi Bey'in o korku nedir bilmeyen gözlerindeki mana değişti. Bir çocuk gibi muzipleşti. Latife diyorum dedi pala bıyıklarının altındaki dişlerini gösteren sıcak bir gülümsemeyle.
Arkadaşlar saatlerdir yolda olduğunu anlattılar. Çok yorulmuşsun. Bizim de senden geri kalır yanımız yok ya.
Baktım Kel Hamdi ile öteki çeteci kıs kıs gülüyordu uzaktan. Ama şimdi alınganlık gösterilecek sıra değildi. Merkezi umuminin verdiği zarfı mintanımın içinden çıkardım. İsyanın gözdesi olan bu kol ağzına uzattım. Aldı zarfı açtı. Mektubun şifreli olduğunu anlayınca gel benimle diyerek ilerideki ceviz ağacına yürüdü. Derhal takibe koyuldum. Kısa boylu bir mülazım da bizimle birlikte yürüyordu. Ceviz ağacının altına gelince mektubu uzatarak emretti.
Bizim lisanımıza çevir şunu Bahri.
Mülazım Bahri yanlarında taşıdıkları portatif masayı açtı, bazı defterler, kitaplar çıkardı. Niyazi Bey de ben de tek kelime etmeden bu genç subayın çalışmasını izliyorduk. Sonunda ayağa kalktı, eliyle masanın üzerindeki mektubu işaret etti.
Buyurun kumandanım, okumanız için hazırdır.
Sağ olasın Bahri, diyerek masanın başına geçti. Şifresi çözülmüş mektubu sessizce okumaya başladı. O mektubu okurken ben de bu kahraman zabitin neredeyse kalın kaşlarına değecek kadar kafasını tümüyle örten başlığın üzerindeki yazıyı sökmeye çalışıyordum. Daha önceden işittiğim gibi iki kelime yazılıydı nakışlı şapkasının üzerinde. Vatan fedaisi. Kendisini izlediğimden habersiz olan Niyazi okumayı bitirince
''Demek doğruymuş'' diye mırıldandı kendi kendine. Sonra ışıltılı bakışlarını bana çevirdi. Allah yardımcımız olsun evlat, vazife yerine getirilecektir.
O sabah Lahça'da köylerden ve Resne'den gelen yiyeceklerle karnımızı doyurduk. Günlerdir dağlarda olan bu insanların arasında kendimi bir tuhaf hissediyordum. Resne'nin adamları Victor Hugo'nun romanlarında anlattığı Fransız ihtilalcilerine hiç benzemiyorlardı. Hayır, hayal kırıklığı içinde değildim. Aksine despot bir padişaha isyan eden bu saçları sakalları uzamış, kirli üniformalar içindeki askerlerin, romanlarda okuduğum o Fransız ihtilalcilerinden çok daha hakiki, çok daha sahici olduklarını düşünüyordum. Üstelik çok daha naif. Sen de bizimle gel demeleri için neler vermezdim. Ama hayır, acele Selanik'e dönmem, mesajı yerine ulaştırdığımı bildirmem gerekiyordu. Öyle de yaptım. İki fedaimle birlikte önce Resne'ye sonra Manastır'a, oradan da ilk trenle Selanik'e, senin yanına döndüm. Ben bu yolculuğu yaparken Niyazi Bey de kendisine verilen emri eksiksiz olarak yerine getirmişti. 22 Temmuz'u 23'e bağlayan gece Manastır'a inip Tatar Osman Paşa'nın konağını basarak dağa kaldırmıştı. Ertesi sabah da Manastır'da toplar atılarak meşrutiyet ilan edilmişti. Sonrası domino taşı gibi gelecek, vilayetler peş peşe meşrutiyeti ilan edeceklerdi. Ve Yıldız Sarayı'nda yapayalnız kalan Abdülhamit Han, tarihin bu dayatmasına daha fazla direnemeyecekti.
6. ayının sonu. Sayfa 66.